bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Dünya mizahından seçme hikayeler. Bilgi Yayın Evi, Ankara. Yayını hazırlayan Münip Koruyan. Okuyan Narin Alemdar. 16 ülke, 27 yazar ve birbirinden güzel 32 öykü. Bilgi Yayın Evi, Dünya Mizahından Seçme Hikayeler dizisinin ilk kitabını yayımlarken, son yıllarda büyük atılımlar yapan Türk mizahına evrensel bir kaynak kazandırmanın kıvancı içindedir. Sunuş. Dünya Mizahından Seçme Hikayeler dizisinin birinci kitabını siz değerli okurlarımıza sunarken, antoloji tekniğinin bazı sorunlarına kısaca değinmek, bu sorunlar karşısında yeğlediğimiz yöntem üzerine açıklamada bulunmak istiyoruz. Antolojilerin çok eleştiri aldıkları bilinen bir gerçektir. Hemen her alanda pek çok kitap yayınlanan ülkemizde antoloji sayısının belirgin derecede az oluşu işin zorluğu kadar olumsuz eleştiri korkusundan ileri gelmektedir. Bu korku özellikle antoloji alanında demokrasinin kılıcı gibidir. Gerçekten de antoloji yazarlarının ön sözlerine koydukları bir takım özür tümcelerinden bellidir bu. Aslına bakılırsa bu denli zor ve kapsamlı bir işin bazı eksiklikler içermesi doğaldır kuşkusuz. Doğaldır ama onca içtenliğe, özveriye ve nesnelliğe karşın kıyasıya suçlanmak da her zaman olasıdır. Bu arada kimi değerlerin bilerek yatsındığı, gerçeklerin saptırıldığı, özel amaçlı ya da güdümlü antolojilerde az olmasa gerektir. Sözün kısası, şimdiye dek herkesi yönlendiren bir antoloji çıkarıldığına tanık olunmamıştır henüz. Öncelikle antolojiyi hazırlayan kişi ya da kurulun, ardı sıra eleştirmenlerin ve okurların öznel değer yargıları yüzünden böyledir bu. Söz gelimi, bütün ülkelerden birkaç örnek içeren bir antoloji, biçimsel olarak tamamlanmış görünse bile sağlıklı bir bakış açısından yoksun olabilir. Ya da rastgele yapılmış bir seçimin kaçınılmaz sonucu olarak bileşkesiz bir kitap çıkabilir ortaya. Hele bir de oylumu önceden saptanmış, ön koşullu bir yapıtsa eğer, nesnel gerçekliğin gerisinde durağan bir kesit sayılır düpedüz. Bir bütün oluşturduğu öne sürülen, son ve kesin biçimini aldığı varsayılan bileşimler bile, gerçekte toplumsal gelişimin bazı ara saptamaları olsa gerektir. Nesnel gerçeklik sürekli değiştiğine göre, antoloji yapımının tüm aşamalarında varılan kesinlemeler, bir süre sonra güncel gerçekliğin gerisinde kalır. Kısacası dünya mizahı gibi kapsamlı ve devingen bir konuyu tamamlanmış bir bileşim olduğu savıyla tek kitaba sığdırmak, indirgemek, işe yakın olanların hemen kabul edeceği gibi olanaksızdır. Bu kaçınılmaz olgudan yola çıkınca, antolojiyi kısıtsız bir süre içinde ve eleştirilerle yönlendirmek gibi bir seçenek belirdi önümüzde. Başka bir anlatımla epik bir antoloji oluşturmak denenmeye değer bir yol olarak göründü. Toplumcu kültür doğrultusunda nesnel ve özgürlükçü yaklaşımla kotarılmış bir bileşim amaçladık açıkçası. Gülmece mantığı ve ölçütlerinden şaşmaksızın bir ortaklaşa seçim aşamasına varmak istiyoruz. Sonuç olarak eleştirinin yol gösterici işleviyle pekişmiş bir üründür tasarladığımız antoloji. Sürekli değişim halindeki bütünü kendi diyalektiği içinde kavramanın en güvenli yolunu bu yaklaşımda buluyoruz. Bu yöntemin doğal sonucu olarak birden fazla kitaptan oluşacağı kesin bulunan bu antolojide herhangi bir ülke gerektiğinde başka başka yazarlarla yeniden gündeme gelebilecektir. Yapıtın önceden saptanmış bir oylumu bulunmadığını belirtmek, deyim yerinde ise ön koşulsuz bir antoloji olduğunu vurgulamak istiyoruz. 16 ülkeyi içeren birinci kitapta 27 yazarın 32 öyküsü yer alıyor. Bu ülkeler şunlar: Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Danimarka, Hollanda, Japonya, İspanya, İsviçre, İtalya, Meksika, Polonya, Rusya ve Yugoslavya. Görüldüğü gibi ülkelere göre alfabetik sıra gözetilmiştir. Türkiye ise kitabın sonunda ayrı bölüm olarak sunulmuştur. İlki olarak yazarların yaşam öykülerinin verilmesi benimsenmiş, ancak kimi genç sanatçıların yaşam öyküleri bütün çabalarımıza karşın bulunamamıştır. Birincil uğraşı mizah olmamakla birlikte kaleme aldığı kimi öykülerle çarpıcı bir mizah kara mizah örneği veren bazı ünlü yazarlara da yer verilmiştir. Birinci kitapta mizahımızın ilk ve önemli ustalarından Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin bulunmaktadır. Türkiye bölümünde mizahımızın gelişim çizgisini göstermek amacıyla günümüze doğru kronolojik bir seçim uygulanacaktır. İkinci kitapta büyük olasılıkla Anglo-Amerikan kökenli mizaha ağırlık verilecektir. Türk mizahı ise sürekli bir karşılaştırma olanağı sağlamak amacıyla dizinin bütün kitaplarında geniş biçimde yer alacaktır. Antoloji ön sözlerindeki özür bildirimi geleneğine uyarak varlığını bildiğimiz eksiklikler için okurlarımızın hoşgörüsüne sığınıyor, ortak bir çabayla oluşacağını umduğumuz sonraki kitapların daha doyurucu olacağına inanıyoruz. Bilgi Yayınevi, Dünya Mizahından Seçme Hikayeler dizisinin birinci kitabını yayımlarken, son yıllarda büyük atılımlar yapan Türk mizahına evrensel bir kaynak kazandırmanın kıvancı içindedir. Bilgi Yayınevi. Almanya, Augsburg Tebeşir Dairesi, Bertolt Brecht. 30 yıl savaşı sıralarında Zinkli adında İsviçreli bir protestanın, o zamanlar yalnızca imparatorun egemenliği altında bulunan Augsburg kentinde büyük bir tabakhanesi vardı. Zinkli, Augsburglu bir kadınla evlenmiş ve ondan bir çocuğu olmuştu. Katolikler kente doğru yürüdükleri zaman dostları ısrarla kaçmasını söyleyip durdular. Ama herhalde ailesi engellediğinden olacak, belki de tabakhanesinin başına bir iş gelmesini istemediği için kentten çıkıp gitmeye bir türlü karar veremiyordu. İmparatorun kıtaları saldırıya geçtiği sırada o hala kentte bulunuyordu. Akşamüstü çapulculuk ve yağma başladığı zaman avluda boyaların saklandığı bir çukura gizlendi. Karısı çocuğunu alıp kentin varoşlarında oturan akrabalarının yanına gidecekti. Ama eşyalarını, elbiselerini, değerli taşlarını ve yatakları derleyip toplamakla pek uzun süre uğraştığı için birdenbire birinci katın penceresinden askerlerin avluya girdiğini gördü. Korkudan ne yapacağını şaşırarak her şeyi olduğu yerde bıraktı ve arka kapıdan dışarı fırladı. Böylece çocuk evde bir başına kalmıştı. Çocuk alt kattaki büyük sofada bulunan beşiğinde yatıyor ve tavandan sarkan bir sicimin ucuna bağlı tahtlı bir topla oynuyordu. Evde bir de hizmetçi kız vardı. Mutfakta bakır kapkacakla uğraşıyordu. O sırada sokaktan gelen gürültüyü duydu. Büyük bir hızla pencereye atıldığında askerlerin karşıdaki evi yağmaladıklarını gördü. Evin meşe kapısına inen güçlü darbelerin çıkardığı gürültüyü duyunca doğruca sofaya koşup çocuğu beşikten almak istedi. Büyük bir korkuya kapılarak neredeyse uçarcasına merdivenlerden yukarı fırladı. Sofaya içkili askerler doluşmuş, ellerine geçen her şeyi kırıp geçiriyorlardı. Askerler bir protestanın evinde bulunduklarını biliyorlardı. Bir mucize eseri olarak o kargaşalık sırasında hiç kimse hizmetçi Ana'yı bulamadı. Müfrezi evden çekilip gidince Ana saklandığı dolaptan çıkarak sofada beşiğinde yatan çocuğu buldu. Çocuğa bir şey olmamıştı. Çarçabuk onu kucağına aldı ve usulca avluya çıktı. Bu arada gece olmuştu ama o dolayda yanan bir evin kırmızı ışığı avluyu aydınlatıyordu. Derken evin efendisinin paramparça edilmiş cesedine takılıp kaldı gözleri korkuyla. Askerler onu gizlendiği çukurdan çıkarmış ve acımasızca öldürmüşlerdi. Kucağında protestanın çocuğu olduğu halde sokakta yakalanırsa başına neler geleceğini şimdi anlamıştı hizmetçi kız. Yüreği burkularak çocuğu yeniden beşiğe bıraktı. Biraz süt verdi ona, beşiğini salladı. Çocuk uyuduktan sonra evli kız kardeşinin oturduğu semtin yolunu tuttu. Gece saat 10'a doğru eniştesiyle birlikte çocuğun anası Bayan Zinkli'yi kendin varoşlarında ararken zaferlerini kutlayan askerlerin arasından geçtiler. Az sonra büyük bir evin kapısını çaldılar. Kapı uzunca bir süre sonra aralandı. Bayan Zinkli'nin amcası, çelimsiz, yaşlı bir adam kapının aralığından başını uzattı. Ana güçlükle soluyarak Bay Zinkli'nin öldüğünü, çocuğun ise sağlıcakla evde olduğunu söyledi. Yaşlı adam bir balığınkine benzeyen donuk gözleriyle ona ters ters bakıp yeğeninin artık burada olmadığını, kendisinin de bir protestan piçiyle uğraşacak gücü kalmadığını söyledi. Oradan uzaklaşırken Ana'nın eniştesi bir pencere perdesinin kımıldadığını gördü. Ve Bayan Zinkli'nin evde olduğunu hemen çaktı. Duruma bakılırsa kendi öz çocuğunu reddetmekten hiç utanç duymamaktaydı. Ana ile eniştesi bir süre hiç konuşmadan yan yana yürüdüler. Sonra Ana tabakhaneye geri dönerek çocuğu alıp geleceğini söyledi. Kendi halinde dürüst bir adam olan eniştesi onu korkuyla dinledi ve bu tehlikeli düşüncesinden caydırmaya çalıştı. İnsanlara iyilik etmesinin ne anlamı vardı ki? Kendisine bir kez olsun iyi davrandıklarını anımsıyor muydu? Ana sesini çıkarmadan dinledi onu ve budalaca bir şey yapmayacağına söz verdi. Bununla birlikte çocuğun yine sağlıcakla durup durmadığını anlamak için hemen elden geldiğince çabuk hem de tek başına tabakhaneye bakmak istiyordu. Her ne pahasına olursa olsun yapacaktı bunu. Aklına koymuştu bir kez. Yıkıntıya dönmüş büyük sofadaki beşiğinde mışıl mışıl uyuyordu çocuk. Ana bitkin bir halde beşiğin yanına oturdu ve çocuğu dikkatle gözden geçirdi. Lambayı yakmaya cesaret edememişti. Ama yakındaki ev hala yanıyordu. Bu ışık altında çocuğu güzelce görebiliyordum. İncecik boynunda mini mini beni vardı. Hizmetçi kız bir zaman, belki bir saat, çocuğun solumasını ve ufak yumruğunu emişini seyrettiğinde onunla birlikte uzaklara gidebilecek denli yürekli olduğunu anladı. Ağır ağır ayağa kalktı, yavaş hareketlerle çocuğu keten örtüsüne sarıp sarmaladı, kucağına aldı ve suçlu bir kişi, bir hırsız gibi ürkek ürkek çevresine bakınarak avludan çıkıp gitti. Hizmetçi kız kardeşi ve eniştesiyle uzun uzun görüştükten sonra çocuğu ağabeyinin çiftçilik yaptığı Grossettingen köyüne götürdü. Çiftlik ağabeyinin karısınındı. Ağabeyi çiftliğe içgüveys olarak girmişti. Çocuğun kimin nesi olduğunu yalnızca ağabeyine söyleyecekti anı. Çünkü çiftliktekiler kızın yüzünü hiç görmemişlerdi ve başlarını iş açacak böylesine tehlikeli bir konuyu evlerine kabul etmeyi pek göze alamazlardı. Ana öğleye doğru köye vardı. Ağabeyi, karısı ve evin uşakları öğle yemeğine oturmuşlardı. Evde pek de kötü karşılanmadı. Ama taze yengesinin yüzüne bir bakınca kucağındaki bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu söylemek zorunda kaldı. Kocasının uzak bir köyde değirmende çalıştığını anlattıktan sonra köylü kadın yavaş yavaş yakınlık duymaya başladı. Giderek çocuğa karşı sıcak hayranlık duyguları belirtildi. Öğleden sonra hizmetçi kız odun toplamak için ağabeyiyle koruluğa gitti. Orada ağaç kütüklerin üzerinde dinlenirken ana gerçeği söyledi. O zaman ağabeyinin tedirgin bir tavır takındığını görmekte gecikmedi. Çiftlikteki duruma henüz sağlam değildi. Bu yüzden çenesini tutması, çok konuşmaması konusunda anayı sık sık uyardı ağabeyi. Genç karısının protestan çocuğa hiç de içten davranmayacağını pek iyi bildiği açıkça görülüyordu. Bundan böyle bu aldatmacanın sürüp gitmesini ve hiç kimsenin en ufak bir kuşku duymamasını istemekteydi. Ama bu durumun uzun süre devam etmesi pek de kolay olmadı. Ana ekin biçme işine katılıyor ve dinlenme sırasında tarladan eve koşarak çocuğuna bakıyordu. Çocuk gitgide büyüyüp gelişiyordu. Ana'yı her görüşünde gülüyor ve başını kaldırmak için büyük çaba harcıyordu. Sonunda kış gelip çattı ve yenge hanım Ana'nın kocası hakkında bilgiler edinmek için sorular sormaya başladı. Ana'nın çiftlikte kalmasının hiçbir sakıncası yoktu. Çünkü elinden geldiğince yararlı olmaya çalışıyordu. İşin kötü yanı şu ki komşular çocuğun babasının gelmemesine şaşmaktaydılar. Ana çocuğu için bir baba gösteremezse bu gidişle çiftlik ileri geri konuşmalarla çalkalanacaktı. Bir pazar sabahı çiftçi atları arabaya koştu. Ana'yı adeta buyururcasına komşu köyden bir dana getirmek üzere kendisiyle gelmesini söyledi. Bozuk yollarda ağır aksak giderlerken Ana'ya bir koca bulduğunu çıtlattı. Bu ölüm derecesinde hasta, gündelikçi bir işçiydi. Basık kulübesine girdikleri zaman dermansız, cılız başını pasaklı yastığından kaldıramadı. Adam Ana'yla evlenmek isteğindeydi. Karyolanın başucunda yaşlı ve soluk yüzlü anası duruyordu. Ana'ya yapılan bu hizmet için kadına bir ücret ödenecekti. Alışveriş 10 dakika içinde olup bitti. Ana ile ağabeyi yollarına devam ettiler ve köye varıp danayı satın aldılar. Evlenme işi hafta sonunda oldu. Papaz alçak sesle nikah kıydığı sırada hasta adam bir kez olsun donuk bakışlarını Ana'ya çeviremedi. Ağabeyi kız kardeşinin birkaç gün sonra ölüm kağıdını alacağından hiç kuşku duymuyordu. Ana acayip düğününden neşeyle dönüyordu. Düğünde ne kilise çanları, ne bando çalınmış, ne köylü kızları, ne de konuklar bulunmuştu. Düğün yemeği olarak içinde bir dilim domuz yağı bulunan bir parça ekmeği, yemek odasına bitişik mutfakta yedikten sonra ağabeyiyle birlikte şimdi bir soyadı taşıyan çocuğun yattığı tahta beşiğin önüne gelmişti. Ana çocuğun yorganını sıkı sıkı bastırdı ve bunu yaparken de ağabeyine bakıp tatlı tatlı gülümsedi. Günler geçiyor, ölüm kağıdı bir türlü gelmek bilmiyordu. Ne ertesi hafta ne de ondan sonraki hafta yaşlı adamdan bir haber alınmadı. Oysa Ana çiftlikte kocasının yola çıktığını anlatmıştı. Şimdi eşinin nerede kaldığı sorulunca sürekli yağan karın yolculuğu güçleştirmiş olacağını söylüyordu. Ama 3 hafta geçtikten sonra abi adam akıllı meraklanarak arabasını atladığı gibi köyün yolunu tuttu. Gece geç vakit geri döndü. Ana henüz yatmamıştı. Arabanın gıcırtılar çıkararak avluya girdiğini duyunca hemen kapıya koştu. Ağabeyinin atları yavaş yavaş koşumdan çıkardığını gördü ve yüreği üzüntüyle burkuldu. Gerçekten kötü haber getirdi ağabeyi. Kulübeye girince yakında ölmesi beklenen adam masaya oturmuş, avurtlarını şişire şişire akşam yemeği yerken bulmuştu. Tüm sağlığına kavuşmuştu adam. Ağabeyi anlatmasını sürdürürken Ana'nın yüzüne bakmıyordu. O Terror adındaki gündelikçi işçiyle anası, anlaşılan hastalığın böyle birden geçmesine onun gibi şaşırıp kalmışlar ve ne yapıp edeceklerine herhalde bir karar verememişlerdi. O Terror, ağabeyinin üzerinde kötü bir izlenim uyandırmamıştı. Az konuşmuş, üstelik anası istenmeyen bir kadın ile yabancı bir çocuğu kabullendiği için caygaraya kalktığı zaman ona susmasını söylemiş, daha sonra da düşünceli bir tavırla peynirli pidesini yemeyi sürdürmüş. Ertesi gün Anna kuşkusuz pek üzgündü. Ev işlerinin arasında oğluna yürümeyi öğretiyordu. Çocuk elindeki örekeyi bırakıp ileri doğru uzanan kollarıyla paytak paytak kendisine doğru gelince ağlamamak için kendini zor tuttu ve onu kucağına alıp sıkı sıkı sarıldı. Bir gün ağabeyine kocasının nasıl bir adam olduğunu sordu. Onu sadece ölüm döşeğinde görmüştü. Üstelik akşamleyin küçük bir mumun çıkardığı zayıf bir ışıktı. Şimdi öğreniyordu ki kocası gücünü vaktinden önce yitirmiş, 50 yaşlarında biriymiş. Tam anlamıyla gündelikçi bir işçinin çökük görünümü varmış yüzünde. Çok geçmeden gidip onu gördü. Bir gezgin satıcı kendisine büyük bir giz açıklar gibi tanıdık bir adamın bir gün şu saatte Landsberg'e giden patikanın ayrıldığı noktada kendisiyle buluşmak istediğini bildirmişti. Böylece evliler tıpkı eski başkumandanların savaş hatları arasında karşılaşmaları gibi köyleri arasında bulunan bir yerde karşı karşıya geldiler. Anna adamı hiç beğenmedi. Ufak, kararmaya yüz tutmuş dişleri nasıl da iğrençti. Anna'nın kalın bir koyun kürküne bürünmesine ve görülecek yanı kalmamasına karşın adam onu tepeden tırnağa süzdü ve sonra da evliliğin kutsallığı üzerine bir takım sözler yumurtladı. Anna ise kısaca her şeyi bir kez daha iyice düşünüp taşınması gerektiğini söyledi ona. Adam hiç kimseye renk vermemek için Grasettingen'den gelen bir tüccarla Anna'ya yolda hastalandığı haberini ulaştıracaktı. Otterer düşünceli düşünceli başını sallıyordu. Boyu Anna'nınkinden biraz daha uzundu. Konuşurken hep Anna'nın boynunun sol yanına doğru bakıyordu. Bu ise Anna'nın sinirine dokunuyordu. Fakat beklenen haber bir türlü gelmiyordu. Anna ise kendisine yeni bir yer bulmak için daha güneye, örneğin Kempten ya da Sontofen'a gitmeyi geçiriyordu kafasında. Ancak köy yollarının güvensizliği üzerine birçok söylenti yayılması, üstelik kış mevsiminin tam ortasında bulunulması onu harekete geçmekten alıkoyuyordu. Bununla birlikte artık çiftlikte oturması güçleşiyordu. Yenge hanım öğle yemeği yenirken bütün hizmetkarların önünde kocası hakkında kuşku uyandırıcı sorular yöneltiyordu kendisine. Hatta bir keresinde yapmacık bir acımayla çocuğa bakarak yüksek sesle "Zavallı yavrucak" dediği zaman Anna her ne olursa olsun gitmeye karar verdi. Ama o sırada çocuğun hastalanması buna engel oldu. Çocuk kıpkırmızı kesilen yüzü ve donuk gözleriyle beşiğinde ateşler içinde yatıyordu. Anna korku içinde hiç uyumadan geceler boyu onun başında bekledi. Çocuk yeniden iyileşmeye yüz tutup eski neşesine kavuştuğu sıralarda bir sabah kapı çalındı. Otterer gelmişti. Bir şey söylemeden içeri girdi. Odada Anna ile çocuktan başka kimse yoktu. Bu nedenle değişik bir davranışta bulunmadı Anna. Üstelik korkmuştu da. Bir süre konuşmadan ayakta durdular. Sonra Otterer durumu kendi açısından iyice düşündüğünü ve onları alıp götürmek için geldiğini söyledi. Yine evliliğin kutsallığı üzerine söylediklerini tekrarladı. Anna'nın canı sıkıldı. Bozuk fakat kesin bir tonla kocasına birlikte yaşamak niyetinde olmadığını, bu evliliğe sırf çocuğu için razı olduğunu, soyadından başka kendisinden hiçbir şey istemediğini belirtti. Otterer karısı çocuktan söz ettiği sırada beşiğe doğru kaçamak bir göz attı. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Ama beşiğe yaklaşmadı. Onun bu hali Anna'yı büsbütün tiksindirdi. Adam bir iki basma kalıp laf etti. Anna'nın her şeyi bir kez daha iyice düşünüp tartmasını, zaten kendi ellerinde az yemek yendiğini, anasının bile ancak mutfakta yatabileceğini söyledi. O sırada evin hanımı olan köylü kadın odaya girdi. Adamı baştan savma bir gülümsemeyle selamlayıp öğle yemeğine çağırdı. Adam masaya oturduktan sonra kayıtsızca başını sallayarak belli belirsiz bir eda ile ev halkını selamladı. Sorulara başını kaldırmadan kısaca evet ya da hayır diyerek cevap veriyordu. Dediğine bakılırsa Melling'de bir iş bulmuşmuş ve Anna'yı artık kendi yanına alabilirmiş. Daha sonra bundan hiç söz etmedi adam. Öğle üstü çiftçiyle birlikte oturmaktan kaçınarak evin arkasında odun yardı. Oysa hiç kimse ondan böyle bir şey istememişti. Akşam yemeğinden sonra çiftçinin karısı konuğun geceyi geçirmesi için kuş düğünden bir yorganı Anna'nın odasına götürdü. Fakat adam insanın tuhafına giden bir hantallıkla yerinden kalktı ve kendi kendine mırıldanırcasına hemen dönmesi gerektiğini söyledi. Gitmeden önce dalgın bakışlarını beşiğe çevirip bir süre baktı. Sonra ne bir şey söyledi ne de çocuğa dokundu. Geceleyin Anna hastalandı. Bütün vücudunu haftalarca süren bir ateş kapladı. Çoğu zaman kendinden geçerek yattı. Yalnız birkaç kez ateşe düştüğünde güçlükle çocuğun yanına gidip yorganını düzeltti. Hastalığın 4. haftasında Otterer bir saman arabasıyla gelip Anna ile çocuğu götürdü. Anna bu kez hiç sesini çıkarmadı. Uzun bir süre geçtikten sonra eski gücüne kavuşabildi Anna. Gündelikçi işçinin kulübesinde pişen çok sulu çorbalarla daha çabuk iyileşmesi olanaksızdı kuşkusuz. Ayrıca çoğu da çok kötü bakılıyordu. Üstü başı pislik içindeydi yavrucağızın. Nitekim birkaç gün sonra kulübedeki yaşam artık dayanılamayacak bir hal aldı. Sonunda Anna birkaç bez iyice kundakladı çocuğu. bir ekmek, biraz peynir koyup çıkınına çarçabuk evden ayrıldı. Amacı Santofen'a gitmekti. Ama fazla ilerleyemedi. Henüz ayakta duracak gücü yoktu pek. Köy yolu eriyen karla kaplıydı ve köylerdeki insanlar savaş yüzünden pek işkilli ve pinti olmuşlardı. Yola çıkışlarının üçüncü günü bir hendeğe düşüp ayağı burkuldu. Aradan uzun saatler geçtikten sonra birileri gelip onu bir çiftliğe götürdü. Orada ahırda yatmak zorunda kaldı. Çocuk ineklerin ayakları arasında imekleyerek dolaşıyor, annesi korkuyla bağırınca da gülüyordu sadece. Sonunda çiftliktekilere kocasının adını söylemek zorunluluğunu duydu. Böylelikle kocası gelip yine Mering'e götürdü onları. Ana bu olaydan sonra bir daha kaçmaya yeltenmedi ve yazgısına boyun eğdi. Kendini yıpratırcasına çalışıyordu. Ufak tarladan bir şeyler elde etmek ve bu işi sürdürmek gerçekten güç idi. Yaşamın avunulacak tek yanı kocasının ona karşı kaba davranışlarda bulunmamasıydı. Çocuğun da karnı doyuyordu. Ara sıra Ana'nın ağabeyi onları görmeye geliyor ve hediye olarak öteberi getiriyordu. Bir keresinde çocuğun bir ceketini kırmızıya boyattı. Ana bir deri boyacısının çocuğunu ancak böylesi yakışır diye geçiriyordu kafasından. Zaman geçtikçe Ana hayatından hoşnut, çocuğunu büyütmekten kıvanç duyuyordu. Böylece yıllar birbirini kovaladı. Bir gün şurup getirmek için köye gitti Ana. Döndüğünde çocuğu kulübede bulamadı. Kocası özel bir arabayla şık giyinmiş bir bayanın geldiğini ve çocuğu alıp götürdüğünü anlattı. Ana korkudan sendeleyerek duvara tutundu. Ve aynı akşam yanına sadece bir yiyecek çıkını alarak Augsburg'un yolunu tuttu. Kentte ilk gittiği yer tabakhane oldu. Ama içeri girmesine izin verilmediğinden çocuğu göremedi. Kız kardeşi ile eniştesi onu boş yere avutmaya çalıştılar. Ana ilgili makamlara koştu. Kendinden geçerek çocuğunun çalınmış olduğunu haykırdı. Hatta çocuğu protestanların çalmış olduklarını söyleyecek denli ileri gitti. Bunun üzerine şimdi başka dönemlerin hüküm sürdüğünü, Katoliklerle protestanlar arasında barış anlaşmaları imzalandığını söylediler ona. Eğer talihi kendine yaver olmasaydı bu işi zor başaracaktı. Davası çok acayip bir yargıcı havale edildi. Yargıç bütün Suab eyaletinde kabalığı ve derin bilgisiyle tanınmış Ignaz Dollinger idi. Alman İmparatorluğuna bağlı, özgür bir kentle ilgili davadan dolayı Bavyera Prensi ona su katılmamış Latin köylüsü adını takmış, aşağı halk tabakası ise onu övüp göklere çıkaran uzun türküler yakmıştı. Ana kız kardeşi ve eniştesiyle yargıcın karşısına çıkarıldı. Kısa boylu, iri kemikli bir adamdı yargıç. Ufacık bir odada, parşömen kağıdı yığınları arasında oturmaktaydı. Ana'yı kısaca dinledikten sonra kağıda bir şeyler yazdı. Sonra paylarcasına şuraya git ama çabuk ol diye emretti. Gösterdiği yer aydınlık pencere önüydü. Birkaç dakika Ana'nın yüzüne iyice baktı yargıç. Sonra derin derin içini çekerek yine eliyle çıkıp gitmesini işaret etti. Ertesi gün Ana'yı bir mübaşirle getirtti. Ana daha kapının eşiğindeyken yüzüne doğru bağırarak büyük bir mülkle bir tabakhanenin söz konusu olduğundan niye hiç söz etmedin diye çıkıştı. Ana ürküntü içinde her şeyden önce çocuğun söz konusu olduğunu söyledi. Yargıç yine bağırarak, tabakhaneyi eline geçirebileceğini hayal etme boşuna dedi. O piç gerçekten senin olsa bile bütün mal mülk zindinin akrabalarına düşer. Ana yargıcın yüzüne bakmaksızın öyle der gibi başını salladı. Sonra çocuğun tabakhaneye ihtiyacı yok dedi. Yargıç adeta kükreyerek, çocuk senin mi diye sordu. Ana alçak sesle evet dedi. Onu yanımda alıkoyabilmekten başka bir şeycikler istemem. Yargıç öksürerek masasının üzerinde duran parşömen kağıtlarını düzeltti. Sonra daha sessiz ama yine öfkeli bir tonda yumurcağı istiyorsun anlaşılan. Oysa beş ipek etekliği olan öteki cadaloz istiyor onu. Ama çocuğa gerçek anası gerekli. Ana evet diyerek yargıca baktı. Yargıç hadi bas git artık diye homurdandı. Kararımı cumartesi günü vereceğim. O cumartesi ana cadde ve belediye binasının önündeki alan protestan çocuğuyla ilgili davayı izlemek isteyen insanlarla dolup taşmaktaydı. Bu acayip olay başından beri herkeste büyük bir merak ve ilgi uyandırmıştı. Evlerde ve iş yerlerinde kimin gerçek, kimin sahte ana olduğu üzerine tartışmalar yapılıyordu. Yaşlı Dollinger ise hırçın, iğneleyici sözleri ve isabetli kararlar verdiği kamu davaları ile her yerde ün salmıştı. Onun duruşmaları ulusal bayramdan ve kiliselerin açılış töreninden daha çok ilgi topluyor, hemen herkes bu duruşmalarda bulunmaya can atıyordu. Bundan böyle belediyenin önünde birçok Augsburglu toplanmakla kalmamış, aynı zamanda o yöredeki köylerden de azımsanmayacak sayıda insan gelmişti oraya. Cuma günü pazar kurulduğundan köylüler davanın nasıl sonuçlanacağını merak ederek geceyi kentte geçirmişlerdi. Yargıç Dollinger'in duruşmayı yönettiği salonun adı Altın Salon'du. Bütün Almanya'da bu büyüklükte biricik salon olarak dün kazanmıştı. İçinde bir tek sütun bile yoktu, tavanı çatıya zincirlerle asılmıştı. Ufak ve yuvarlak bir et yığınını andıran yargıç Dollinger, kapalı büyük bir kapının önünde oturmaktaydı. Basit bir kordon dinleyicilerin bulunduğu bölümü ayırıyordu. Yargıcın önünde masa falan yoktu. Yıllardır bu biçimde oturmaya alışmıştı. Süsten müstenin hiç hoşlanmazdı. Kordonla ayrılmış bölümde Bayan Zinkli'yle ölen kocası Bay Zinkli'nin çok görmüş geçirmiş akrabaları olan, iyi kılıklı, saygıdeğer ve çok varlıklı tüccarları andıran iki adam ve kız kardeşiyle Anna O'Terror vardı. Bayan Zinkli'nin yanı başında çocukla süt ninesinin bulunduğu görülmekteydi. Herkes taraflarla tanıklar ayakta duruyordu. Yargıç Dollinger yine duruşmaya katılanlar ayakta dikildikleri sürece duruşmaların kısa zamanda sonuçlanacağını söylemekten geri kalmadı. Belki de onları halkın önünde kendini göstermemek için ayakta tutuyordu. Öyle ki ancak ayak parmaklarının ucuna basıp boyun iyice uzatılınca yargıcı görmek mümkün olabiliyordu.